Yuhanna 18. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in tutuklanıp yargılanması konusudur. Aynı zamanda bu 18. bölümde Getsemani bahçesindeki tutuklanış, Hanna'nın önünde İsa Mesih'in yargılanışı, Simon Petrus'un İsa Mesih'i ilk inkarı, İsa Mesih'in başkâhinin önünde yargılanışı, Simon Petrus'un İsa Mesih'i ikinci inkarı, İsa'nın Vali Pilatus'un önünde yargılanışı bu 18. bölümün temel konularıdır. Yuhanna'nın 13. bölümünde başlayıp Rab İsa Mesih'in 17. bölümdeki büyük duasıyla doruğa ulaşan yukarı oda konuşmasını tamamlamış bulunuyoruz. Agustin bu konuşmayla ilgili olarak şu yorumda bulunmaktadır. İsa'nın bu konuşması sözler açısından çok basit ama bu sözlerdeki düşünceler açısından çok derin bir konuşmadır. Çok doğru söylenmiş bir sözdür bu. Evet, böylece Yuhanna'nın 5. ana kesimine gelmiş bulunuyoruz. İsa Mesih'in dünyaya olan tanıklığı, bunu 18, 19 ve 20. bölümlerde ele alacağız. Bu bölümde ise İsa Mesih'in tutuklanışını ve başkâhinin önüne götürülüşünü göreceğiz. Bu konunun burada tanıtılış biçimi sinoptik İncil'lerde, yani Matta, Markos ve Luka'daki tanıtılış biçiminden farklıdır. Matta, Markos ve Luka'da üzerinde ağırlıkla durulan konu İsa Mesih'in insan yönü, insan doğası ve çektiği elemlerdir. İncil'in bu üç kaydında İsa öğrencileriyle birlikte Yeruşalim'e yaklaştıklarında onlara oraya ölmek için gittiğini söylemektedir. Onlara ölümünden, göreceği hakaretlerden, hırpalanışından ve ölümden bedensel olarak dirilişinden söz eder. Yuhanna da üzerinde ağırlıkla durulan konu ise İsa Mesih'in tanrılığıdır. İsa Mesih, Yuhanna müjdesinde beden almış tanrıdır ve burada onun yüceliği vurgulanır. Öyle ki tutuklanışı, ölümü ve ölümden dirilişinde dahi onun yüceliği açıkça görülsün. İsa Mesih'in konuşmaları arasında babaya geri döneceğini, nedenli sık tekrarladığını anımsayacaksınız. Bu, onun yüceliği üzerinde ağırlıkla durulması konusuyla da uyum içerisindedir. Yuhanna 18. bölüm 1. ayet şöyle başlar. İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler diye yazıyor. Ele alacağımız bu ayetlerde Rab İsa Mesih'in yüceliği ile alçak gönüllülüğünün bir karışımını göreceğiz. Öyle anlaşılıyor ki İsa Mesih gecelerinin çoğunu açıkta yıldızları seyrederek geçiriyordu. Acaba İsa Mesih niçin Yeruşalim'den dışarıya çıkmış Kidron Vadisi'nin karşı tarafına geçmişti? Sanımca İsa oraya sık sık giderek bunu kendine adet edinmişti. Yuhanna 18. bölüm 2. ayette ise ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu diye yazıyor. Luka 21. bölümün 37. ayetinde şöyle diyor. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Yine Luka 22. bölüm 39. ayette şu sözleri okuyoruz. İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya gidebilmesi için Kidron Vadisi'nden geçmesi gerekliydi. Rabbimiz İsa Kidron Vadisi'ni Yahuda onu ele vermek için Yahudilerle anlaştıktan sonra geçti. Belki Kidron'u geçen başka birisinin de ele verildiğini anımsayacaksınız. Davut peygamber de oğlu Abşalom'la arkadaşı ve akıl hocası Ahitepel kendisine karşı isyan edince bu dereden karşı tarafa geçmek zorunda kalmıştı. Bildiğimiz kadarıyla da İsa Mesih Yeruşalim'de hiçbir zaman sabahlamamıştır. Yaşamının son haftasında da Betanya'daki dostlarının evinde yatıp kalkmıştı. Bu son gecesinde bile duvarlı şehir dedikleri Yeruşalim'in dışına çıkarak Getsemani bahçesine gitmişti. Yuhanna 18. bölüm 3. ayette ise böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı diye yazıyor. Luka, İsa Mesih'in söylediklerini bakın şöyle anlatıyor. Luka 22. bölüm 52. ayette. Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Burada İsa'yı tutuklamak için yaklaşık bir bölük askerin geldiğini görüyoruz. Bir bölük asker bir tümen askerin onda birini oluşturur ve sayıca yaklaşık 500 askerden oluşur. İncil yazarlarından Matta, Yahuda İskariot'la beraber çok sayıda kişinin de geldiğini söylemektedir. Peki niçin bu kadar çok sayıda insan ellerinde sopalar ve kılıçlarla gelmişlerdi? Bu insanlar İsa Mesih'in mucizeler yaptığını biliyorlardı. Bu nedenle çok sayıda insanla giderlerse İsa'yı yakalayabileceklerini düşünüyorlardı ama tüm bu gelişmeler karşısında İsa'nın takındığı tutuma dikkatinizi çekmek istiyorum. Yuhanna 18. bölüm 4. ayette İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara kimi arıyorsunuz diye sordu. Sevgili dostum, bu zavallı, çaresiz adamın, yani İsa'nın bazı kurnaz din adamlarının oyunuyla ve Roma askerlerinin gücüyle mi yakalandığını zannediyorsunuz? Hayır. Eğer İsa kendiliğinden teslim olmasaydı bile bütün bu askerlerin silahı yine hiçbir işe yaramayacaktı. Yuhanna 18. bölüm 5. ayette Nasıralı İsa'yı diye karşılık verdiler. İsa onlara benim dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. Bu ayette geçen sözleri kaçırmamanızı isterim. Gerçekten burada geçen sözlerde çok derin gerçekler yatmaktadır. Bu insanlar İsa'ya Nasıralı İsa'yı arıyoruz dediler. Ona Mesih demeye yanaşmıyorlardı. Mesih sözcüğü İsa'nın tanrılığıyla ilgili bir kavram olduğundan ve bu adamlar onun tanrılığını kabul etmek istemediklerinden ondan söz ederken sadece Nasıralı İsa diyorlardı. Onların bu tutumu gayet normal sayılmalıdır çünkü İsa adı diğer bütün adların üzerindedir. Öyle bir gün geliyor ki o gün geldiğinde göktekiler ve yerdekiler ve hatta yer altındakiler, cehennemdekiler bile İsa'nın adında diz çökeceklerdir. Ama bakın, burada kalabalık İsa'nın Mesih, kurtarıcı ve Tanrı oğlu olduğunu kabul etmek istemiyordu. İsa Mesih'i tanımıyorlardı. Burada her şeyden daha ilginç olan şey Yahuda İskariyot'un onu ilk bakışta tanımamasıydı. Yahuda İsa'yı niçin tanıyamamıştı? Paulus şöyle diyor 2. Korintliler 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Yaydığımız müjde örtülüyse de mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili müjdenin ışığı, imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. Yine Paulus 1. Korintliler mektubunda doğal insanın Tanrı'nın ruhuyla ilgili şeyleri bilip kabul edemeyeceğini, çünkü bu şeylerin ruhsal olarak anlaşılabildiğini söyler. İsa Mesih orada yüce Rab olarak durduğundan olsa gerek Yahuda onu tanıyamamıştı. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler diyor 18. bölüm 6. ayette. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diye yazar. İsa Mesih kendisini dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olarak teslim ettiği bu karanlık anlarda dahi tanrılığını açıkça göstermişti. Bunun sonucunda ne oldu? İsa Mesih onlara benim dediği zaman hepsi gerileyip yere yuvarlandılar. İsa Mesih bu sözlerle tüm yetkinin kendi elinde olduğunu, kendi izni olmadan hiç kimsenin kendisine bir zarar veremeyeceğini göstermiş oluyordu. Tabi onların yere düşmesi İsa'ya tapınmak için değildi. Onlar İsa, Nasıralı İsa benim deyince yere düştüler. Düştüklerinde allak bullak olmalıydılar. Çünkü karşılarında kendileri gibi sıradan birisi Nasıralı İsa değil ama benim diyerek Tanrı olduğu iddiasında bulunan Tanrı, insan, Rab İsa Mesih durmaktaydı. Bu aynı zamanda kendisiyle ilgili eski bir ön bildirinin de gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. 27. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam. Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler beni yutmak için üzerime gelirken tökezleyip düşerler diye yazıyor. Bu ayette İsa'nın Tanrı yönünü görmekteyiz. 35. mezmur 4. ayette ise onun insan yönünü görmekteyiz. Şöyle yazıyor: Canıma kastedenler utanıp rezil olsun. Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler. Yine 40. mezmur 14. ayette şu sözleri okumaktayız. Utansın canımı almaya çalışanlar, yüzleri kızarsın. Geri dönsün zararımı isteyenler, rezil olsunlar. Rabbim burada yüceliğini onlara kısa bir süreyle de olsa göstermesi ne kadar çarpıcıdır. Onlar Nasıralı İsa'yı aramaya gelmişti ama İsa onlara benim diyerek tanrılığını açıklamıştı. Sevgili dostum, siz kimi görüyorsunuz? Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kurtulmamış bir kimse onu bilmez. İnsanlar İncil'i okuyup kiliseye giderek dindar olurlarsa da Nasıralı İsa'nın yaşayan Tanrı'nın oğlu, diğer bir deyişle kurtarıcı Rab İsa Mesih olduğunu hala kavrayamamış olabilirler. Yuhanna 18. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında bunun üzerine İsa onlara yine kimi arıyorsunuz diye sordu. Nasıralı İsa'yı dediler. İsa size söyledim, benim dedi. Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. kendisinin daha önce söylediği "Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. İsa'nın yetkisine dikkat edin. O her şeyin denetimini elinde bulunduruyordu. Onlara kimi yakalayıp kimi yakalayamayacaklarını bile söylemekteydi. Zekeriya peygamberin ön bildirisi uyarınca çobanı vuracaklar ve sürüsü dağılacaktı. Ama İsa sürüsünden hiçbirinin kaybolmasına izin vermeyeceğini söylemiştir. Öğrencilerin hiçbiri tutuklanmayacaktı. İsa'nın öğrencilerinin İsa ile beraber yakalanıp tutuklanmamaları ilginç değil midir? Onlar da İsa ile beraber olduğu için suç ortağı olarak en azından tanık olarak alınıp götürülebilirlerdi ama hiç de öyle olmadı. Yuhanna 18. bölüm 10. ayette Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı diye yazıyor. Peki Simon Petrus'u bu adamın kulağını kestiği için niye tutuklamadılar? Yuhanna 18. bölüm 11. ayette İsa Petrus'a kılıcını kınına koy, babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi dedi. Doktor Luka İsa'nın kulağı kesilen adamın kulağına dokunduğunu ve onu iyileştirdiğini yazıyor. Peki ama Petrus'u yaptığı bu şey nedeniyle niçin tutuklamamışlardı? Çünkü İsa onları bırakın gitsinler demişti. Orada emirleri İsa Mesih veriyordu. O her şeyin denetimini ellerinde bulundurmaktaydı. Simon Petrus zavallı cahil balıkçı. Petrus belki de gerçekten samimi bir adamdı. İsa'ya gittiği yere niçin kendisinin de gidemeyeceğini sormuştu. Rab için canını dahi verebileceğini söylemişti. Bunu laf olsun diye söylemiş olduğunu hiç zannetmiyorum. Ama Rab İsa ona sen henüz kendini iyi tanımıyorsun. Bu gece beni tanıdığını dahi inkar edeceksin demişti. İmanlılar da yaşamlarını tekrar ve tekrar Rab'be atıyorlar. Yeniden tövbe edip Rab'be bağlanıyorlar. Petrus da her çağrıda öne gelip Rab'be yeni bir bağlılık için adım atacak bir kişiliğe sahipti. Ama burada unuttuğumuz bir şey var. Biz bunu kendi gücümüzle gerçekleştiremeyiz. Bu aynı tecrübeden Paulus da geçmiş ve şöyle demişti. İçimde iyi olanı yapmaya istek var ama güç yoktur. Mesih'te adanmış bir yaşamı sadece ve sadece kutsal ruh ortaya çıkartabilir. Petrus belki de içinden şöyle düşünüyordu. Ben ona onun uğrunda nasıl ölünürmüş göstereceğim. Kimidir belki Petrus bunu bir gurur meselesi yapmıştı bilmiyoruz. Simon Petrus iyi bir balıkçıydı. Nasıl balık tutulacağını, ağların nasıl atılacağını, balıkların nasıl temizleneceğini, ağların nasıl onarılacağını çok iyi biliyordu. Ama savaşçılığına gelince hiç de iyi bir savaşçı değildi. Doğru dürüst kılıç tutmasını dahi bilmiyordu. Adamın kafasını kesmek isterken sadece kulağını kesebilmişti. İsa ona kılıcını indirmesini söyledi. Oysa daha önce İsa onlara birer kılıç almalarını öğütlemişti. İsa Mesih bu sözü onlara kendisini korusunlar diye değil ama kendi kendilerini korusunlar diye söylemişti. İsa Mesih burada kendisini onu tutuklamaya gelenlerin eline teslim ediyordu. Dediğim gibi babanın kendisine içmesi için verdiği kaseyi içmeye hazırlanıyordu. Kutsal yazılarda birden fazla kaseden söz edilmektedir. Örneğin kurtuluş kasesi. 116. mezmur 13. ayette kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp Rab'be sesleneceğim diyor. Ve teselli kasesi. Yeremya 16. bölüm 7. ayette anne babasını yitirene kimse avunç kasesi sunmayacak diyor. Aynı zamanda bir de sevinç kasesi var ki 23. mezmur 5. ayette düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor diye yazar. Rab İsa'nın içmek üzere olduğu bu kase ona Baba Tanrı tarafından verilmişti. Bu korkunç bir kaseydi ve Rab İsa Getsemeni bahçesinde babaya dua ederken hatırlayacağınız gibi Matta 26. bölüm 39. ayette Baba dedi mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Bu İsa Mesih'in haç üzerinde bizim için taşıyacağı yargı kasesiydi. İsa Mesih'e sırtını çeviren herkes bu yargı kasesini kendisi içmek zorunluluğundadır. İsa Mesih bu kaseyi bizim yerimize kendisi içti. Buna mecbur değildi. Kendisi tamamen suçsuz, günahsız ve lekesiz olduğu halde bu kaseyi son tortusuna kadar içti. O kasede sizin ve benim günahlarımız vardı. Evet, bir de yargı kasesi bulunmaktadır ki bu kasede yeryüzüne gelecektir. Ben öyle inanıyorum ki Vahiy kitabında sözü edilen kötülerin üzerine dökülecek olan 7 öfke kasesi bu sözün gerçekleşmesi olacaktır. 11. mezmur 6. ayette kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak. paylarına düşen kase kavurucu rüzgar olacak diye yazıyor. Bu onun öfke kasesi olacaktır. Yeremya 25. bölüm 15. ayette. İsrail'in Tanrısı Rab bana şöyle dedi. Elimdeki öfke şarabıyla dolu kaseyi al, seni göndereceğim bütün uluslara içir. Dikkatlerinizi tekrar Rab İsa Mesih'in Petrus'a söylediği sözlere çekmek istiyorum. Kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi? İsa Mesih burada baba bana bu kaseden içmemi emrediyor. Onun bu emrine boyun eğmek zorundayım demiyor ama babanın bana vermiş olduğu bu kaseyi içmeyeyim mi diyordu. Bundan daha büyük bir isteklilik olamaz. Bu nedenle kurtarıcı İsa'nın haç ölümüne gönülsüz olarak gittiği şeklinde yanlış bir kanıya kapılmayalım. Çünkü bakın İbraniler mektubunun yazarı da bu doğrultuda şu tanıklıkta bulunuyor. İbraniler 12. bölüm 2. ayetti. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yuhanna 18. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Bütün bu düzenleri kuranlar Yahudilerin din adamlarıydı. Bunlar halkın tepkisinden korktuğundan İsa'yı gündüz gözüyle herkesin önünde yakalamak istemiyorlardı. İsa Mesih bu durumu bildiğinden onlara kendisini rahatlıkla tutuklayabilecekleri bir fırsatları olsun diye geceleyin şehir dışına çıkmıştı. Onu gelip yakaladılar ve tutukladılar. Hiç gereği olmadığı halde ellerini bağladılar. Evet, İsa dünyanın kurulmasından önce kurban olarak belirlenen Tanrı kuzusuydu. Boğazlanmaya götürüldüğünü bile bile kendisini hiç karşı koymadan düşmanlarının eline teslim etti. Onu ilkin Hanna'ya götürdüler. Bu konudaki ayrıntıları İncil kayıtlarında sadece Yuhanna'da görmekteyiz. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna diğer öğrencilerin göremeyeceği bazı şeyleri görebilme ayrıcalığına sahipti. Hanna o yıl İsrail'in başkâhiniydi ve belki de hala başkâhinlerin sarayındaki o karargâhta bulunmaktaydı. Hristiyan olmayan tarihçilerin aktardıklarına göre Hanna o dönemde İsrail'de başkâhinlik yapan kişiler arasında en zeki, en kurnaz ve de en fesat olanıymış. Her ne kadar Roma hükümeti resmi başkâhin olarak Kayafas'ı tanıyorduysa da Hanna o dönemde İsrail'in resmi olmayan dinsel önderiydi. Öyle inanıyorum ki Hanna Romalılarla nasıl anlaşmaya varılabileceğini çok iyi bilen bir önder ve siyaset adamıydı. Yine öyle zannediyorum ki İsa Mesih'in yakalanması için gerekli düzenleri kuran, onun tutuklanmasına, yargılanmasına ve haç ölümüne gitmesine neden olan bir numaralı kişi Hanna'ydı. İsa Mesih'in yargılanmasına yönelik tüm gelişmelerde İsa'yla alay etmek konusunun ön planda geldiğini görüyoruz. Dediğim gibi tüm bu düzenlerin gerisinde İsrail'in yaşlı başkâhini Hanna bulunmaktaydı. Yüzyıllardan bu yana Yahudi ulusuna gerçekten büyük haksızlıklar yapılmıştır. Yahudiler Hanna, Kayafas ve Pilatus'un işlediği suçlardan suçlu tutulmuşlardır. Büyük bir suç işleyen bir Türk'ten dolayı bizler suçlu tutulamayız değil mi? Roma politikası yüzyıllardır Yahudileri İsa Mesih'in katili olarak damgalamış, onların bu tutumu da bugünkü Avrupa'da rastlanan antisemitizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ama unutulmamalıdır ki Yahudiler diğer uluslardan daha suçlu değildirler. Çünkü konu üzerinde yapılacak son bir değerlendirme hangi ulustan olursak olalım hepimizin aynı ölçüde suçlu olduğumuzu gösterecektir. Yani İsa Mesih'in ölümünden sadece Yahudiler değil bir bütün olarak insanlık sorumludur. Çünkü İsa Mesih haç üzerinde tüm insanlar için ölmüştür. Bu nedenle onun ölümünün suçlusu olarak şu ulusu ya da bu toplumu suçlamak tamamıyla yanlıştır. Halkın uğruna tek bir adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi diye yazıyor. Yuhanna 18. bölüm 14. ayetti. Öyle inanıyorum ki Yuhanna bu sözü buraya İsa Mesih'in öleceğinin çoktan kararlaştırılmış olduğunu göstermek amacıyla koymuştur. Çünkü bu adamlar İsa'yı öldürmeye çoktan karar vermişlerdi. İhtiyar kurt Hanna, Romalı yetkililerden İsa Mesih'in ölüm fermanını elde edebilmek için İsa'nın ne tür bir töhmetle suçlanması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle İsa Mesih'in yargılanması için başvurulacak yöntemler bütünüyle bir tiyatrodan öteye gitmeyecekti. Yani İsa Mesih suçsuz olduğu kesin olarak bilindiği halde bile bile ölüme gönderilecekti. Yuhanna 18. bölümde Simon Petrus'un İsa Mesih'i ilk defa inkar etmesine gelmiş bulunuyoruz. Yuhanna 18. bölüm 15. ayette şöyle yazar. Simon Petrus da başka bir öğrenci İsa Mesih'in ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi diye yazmaktadır. Burada söz edilen başka bir öğrenci Yuhanna'dan başkası değildir. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna'nın Yeruşalim'de bazı önemli yerlere girip çıkma ayrıcalığı vardı ve girdiği yerlere yanında başkalarını da sokabilirdi. Sanımca Yuhanna yöneticiler çevresinde iyi tanınan birisiydi ve bu olayda onun İsa Mesih'in ardından başkâhinin avlusuna girmesinde hiçbir sakınca yoktu. Ama Simon Petrus'un oraya girmesi kendisi için çok tehlikeliydi. Petrus, Yuhanna kapıda kendisi için izin istediği sırada dışarıda beklemekteydi. Başkâhin Kayafa'nın avlusunda yaşanan bu gelişmeleri burada iyice fark etmenizi istiyorum. Yuhanna 18. bölüm 16. ayette Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Yuhanna kapıdan içeriye kolaylıkla girebilmişti. Ama kendisi zavallı bir balıkçı olan Petrus'u kimse tanımadığından onun içeriye girebilmesi hemen hemen hiç mümkün değildi. Bu nedenle Yuhanna'nın kapıda görevli olan hizmetçi kıza Petrus'un kendisinin yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyerek onu içeriye aldırttığını görüyoruz. Yuhanna o yere daha önceleri birçok defa girip çıkmıştı ve herkes tarafından tanınıyordu. Oysa Petrus ilk defa gittiği bu yerde çok korkuyordu. Petrus yapı olarak çenesi düşük birisiydi ve sürekli olarak diğer İncil kayıtlarında hizmetçi kızların Petrus'un konuşma aksanına bakarak onun Celile bölgesinden gelmiş olduğunu anladıklarını okuyoruz. Evet, Petrus çok konuşkan birisiydi. Başkâhinin avlusunda çok heyecanlı görünen Petrus, hizmetçi kızların bir iki sorusu karşısında Rab İsa Mesih'i tanıdığını bile açıkça inkar edecekti. Burada bizim de öğreneceğimiz bazı dersler vardır. Başka inanların sahip oldukları ayrıcalıklara bakarak kıskanç bir yaklaşımla onların bu ayrıcalıklarını eleştirmemeliyiz. Sizin hiçbir zaman giremeyeceğiniz bir yere diğer inanlar kolaylıkla girebilirler. Petrus'un başkâhinin avlusuna girmesi yanlış bir şeydi ama Yuhanna'nın oraya girmesi hiç de yanlış değildi. Yuhanna 18. bölüm 17. ayette kapıcı kız Petrus'a "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus "Hayır, değilim." dedi. Kapıcı kız İsa Mesih'in öğrencilerinin oraya gelmiş olduğunu bildiğinden Petrus'un da İsa Mesih'in öğrencilerinden birisi olabileceğini tahmin etmişti. Petrus tam kapıdan geçerken bu kız ona bir soru sordu. "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus da "Hayır, değilim." dedi ve yoluna devam ederek avluya girdi. Yuhanna 18. bölüm 18. ayette hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu diye yazar. Sarayın avlusunda epey bir kalabalık toplanmıştı. Burada belki o saatte o kadar çok sayıda değildilerse de en azından saray muhafızları ve hizmetçiler oradaydılar. Isınmak için bir ateş yakmışlardı ve Petrus da orada ateşin yanında kendisini ısıtmaya çalışıyordu. Yuhanna 18. bölüm 19 ila 21. ayetlerde İsa Mesih'in başkâhinin önünde yargılanışını görebiliriz. Şöyle yazar. Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı iştenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. Sahne birdenbire değişiyor ve İsa Mesih'in yargılanmasıyla karşılaşıyoruz. Burada İsa'nın takındığı asalete iyice dikkatinizi çekmek istiyorum. Yuhanna 18. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ise İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun diye yazmaktadır. İşte İsa Mesih böylesine adi aşağılanmalara maruz kalıyordu. Böyle yapmakla İsa kendisini sizin ve benim yerimize ölüme teslim ediyordu. Ama buna rağmen İsa onların dikkatini yapmış oldukları şeyin Musa'nın yasasına aykırı olduğuna çekmek istiyordu. Onun yanlış ve kötü bir şey yapmış olduğuna tanıklık edecek hiçbir tanıkları olmadığı halde İsa'yı yine de dövüyorlardı. Böyle yapmakla Musa peygamberin getirmiş olduğu şeriat kurallarını da çiğnemiş oluyorlardı. Musa peygamberin getirmiş olduğu şeriat kurallarına göre hiçbir mahkeme gece başlayıp gece bitmemeli. Yine aynı günde başlayıp aynı günde son bulmamalıydı. Yine suçlu olduğu kanıtlanmadıkça herhangi bir sanığa tokat dahi vurulmamalıydı.